Ayrım 31. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 440. B. Harekat. 1. Harekatın sebebi. Alınan bütün tedbirlere rağmen bölgede adi şekavet olayları devam ediyordu. Örneğin, Genç ve Beşeri bölgelerinde ve daha bazı yerlerde meydana gelen şekavet olayları mahalli jandarma kuvvetleriyle bastırılmaktaydı. Mayıs 1930 ortalarında da Savur ve Midyat bölgeleri dahilinde sırasıyla Hırbatau, Hanhasso, Savayıç köylerinde ayrıca Cizre'nin bazı köylerinde asker ve jandarmaya karşı yapılan tecavüz ve küstahlık alınan tedbirlerin ve yapılan icraatın yetersiz olduğunu göstermekteydi. En son 13 Mayıs'ta Savur'un 22 kilometre doğusundaki Batoş köyünde çıkan bir parti çekişmesini teskine giden bir seyyar jandarma bölüğüne bu köyden eli silah tutan 100 kadar şahsın 1,5 saat ateşle karşı koymaları ve sonradan firar etmeleri durumu oldukça önemli bir şekle sokmuştu. Bütün bu olayların asırlık gelenekler sonucu olmakla beraber biraz da güneyin telkin ve propagandasından meydana gelen bir zihniyet eseri olduğunda şüphe yoktu. 2. Tedip harekatının yapılması lüzumu ve hazırlık. Meydana gelen olaylar silahla karşı koyma şeklinde baş kaldırma niteliğini alması sebebiyledir ki, ordu birliklerindeki acemi erlerin eğitime yeni başlamış olmalarına rağmen bu olaylara kuvvetli bir hareketle cevap verilmesi ve bu hareketin geçen sene Mazı Dağı'nda olduğu gibi Mardin valisinin nezareti altında ve 7. kolorduca tayin edilecek bir komutanın emrinde Midyat, Savur ve Mardin'den kuvvetli ordu ve jandarma kuvvetlerinin ve ayrıca bir uçak müfrezesinin kararlaştırılacak zamana göre ani ve baskın tarzında Savur doğusunda ve birbirlerine yakın Raşidi, Hırbatau, Savayıç, Ziyaret, Batoş köyleri bölgesine gönderilmesi ve bu köylerin sarılarak silahlarının ya muhtarları vasıtasıyla istenmesi veya arama ile toplanması ve bir süre o havalide kalınarak halk üzerinde bir etki husule getirilmesi ve isimleri bilinen mücrim ve katillerin yakalanması ve bu hareketin Mayıs 1930 sonuna kadar herhalde yapılması zorunlu bir hale gelmişti. Bu itibarla Midyat'tan en az iki taburlu bir dağ bataryasının Mardin'deki Nizamiye taburundan iki bölüğün, seyyar jandarma alayından bir süvari, iki piyade bölüğüyle makineli tüfek takımının bu harekete katılması ve komutan olarak tayin edilecek zatın Mardin valisi ile meseleyi ifşa etmeden derhal görüşerek ve bütün ayrıntılı bilgileri alarak, keza kolordudan verilecek esasları da dikkatte bulundurarak harekat planını hazırlaması lazımdı. Harekatın pek gizli tutulması ve lüzumlu kılavuzlarında en güvenilirler arasından ancak hareketten bir gün önce tedarik edilmesi çok önemliydi. 8. Jandarma Alayı bu maksatla 7. Kolordu emrine verilmişti. Kararlaştırılacak hareket gününe göre Mardin yolunun korunması için Şeyhan'a 9. Seyyar Jandarma Alayı'ndan ayrıca kuvvet gönderilecekti. 1. Genel Müfettişlik yapılmasını lüzumlu gördüğü bu tenkil harekatının askere silahla karşı koyan köylerle civarından ibaret bölgeye yöneltilecek mahdut hedefli bir hareket olması fikrindeydi. Harekatın amacı, halkta genel bir silindir hareketi karşısında bulunuyorlarmış gibi lüzumsuz kuşku ve telaşa düşmeyerek, aksine hükümetçe sadece ve fakat amansız bir şekilde mücrim ve kabahatliler aranıyor kanısı hasıl etmekten ibaretti. Bütün tedbirlere rağmen harekatın daha geniş safhalara intikal zorunluluğu hasıl olursa bu durum ayrıca düşünülecekti. Hükümetin emirlerine karşı boyun eğenlere karşı müşfik, muhalefet ve özellikle silahla direnenlere karşı amansız davranılması, kadın, çocuk ve acizlerin imkan dahilinde korunmaları, köylerin aranmalarına zorunluluk hasıl olduğunda ihtiyar heyetlerinin herhalde birlikte alınarak silahtan ve mücrimlerden başka hiçbir şey aranmadığı ve hiçbir eşyaya el sürülmeyeceği fikrinin kuvvetle telkini, parasız hiç kimseden hiçbir şey alınmaması vesaire gibi hususlar müfreze komutanlıklarına bildirilmiş olacaktı. Ne var ki 1. Genel Müfettişlikçe lüzum görülen ve hazırlıklarına girişilen bu meseleden Genelkurmay Başkanlığı reysen haberdar edilmemiş olduğu için durumun açıklanmasını 7. Kolordu'dan sormuştu. 7. Kolordu Komutanlığı 22 Mayıs 1930'da verdiği cevapta, durumu kısaca özetledikten sonra harekatın sevk ve idaresine 2. Tümen Tugay Komutanı Albay Salih'in memur edildiğini ve harekatın Midyat'taki 6. Alay bir tabur noksan, kudretli batarya bir takım noksan, Mardin'deki 63. Alayın 2. taburu 1 bölük 1 makineli tüfek takımı 90, 8. Seyyar Jandarma Alayı'ndan bir süvari, 2 piyade bölüğü ve 1 makineli tüfek takımından müteşekkil kuvvetle yapılacağını Genelkurmay Başkanlığı'na bildirdi. 3. Harekat. Savur bölgesinde yapılması kararlaştırılan harekatın bütün hazırlıkları tamamlanmış ve 26 Mayıs 1930 gecesi harekata başlanması kararlaştırılmıştı. O gün fecr ile birlikte Mardin valisi de Albay Salih'in karargahında bulunacaktı. Ömergan ve Derviran bölgelerinde alınan tedbir sayesinde sükunet sağlanmıştı. Bu arada 9. Jandarma Alayı'ndan Binbaşı Şerafettin'in komutasında ve Mardin Şosesi üzerinde ihtiyat olarak bulundurulan tam mevcutlu 2 piyade bölüğünün harekata iştirak ettirilmesine şimdilik lüzum görülmemişti. Bu karara göre birlikler 25-26 Mayıs 1930 gecesi 3 koldan harekete geçerek 26 Mayıs sabahı köyleri sardılar. Sadece Savay Köyü'nde silahlı direnme oldu ve yapılan müsademede asilerden 3 ölü, 3 de yaralı vardı. Harekatın başladığı saatlerde bir uçak filosunun harekat bölgesi üzerinde yaptığı gösteriş uçuşu halk üzerinde olumlu etki yapmış olmalıydı. Savay'daki direnme dışında diğer köyler itaat etmişlerse de silah toplama ve arama işine ciddiyetle devam edildi ve 28 Mayıs 1930 akşamına kadar 59 silah toplandı. Bu arada 29 silahlı asi Derviran dağlarına firar etmişlerdi. Başlanılan harekatın halkın genellikle itaat etmesi sebebiyle iyi bir şekilde gelişmesi şayanı memnuniyetti. Ancak bu kadar zahmete girişilen bu işten kesin sonuçlar alınması gerekti. Bu itibarla silah ambarı gibi olan ve birçok senelerden beri hükümet için devamlı bir gaile kaynağı halinde bulunan bu bölgeden azami miktarda silah toplanması için gerekli tedbirlerin alınması ve harekatın yine aynı nitelikte bulunan Ömergan bölgesine de teşmili düşünülmekteydi. Harekat bölgesinden Derviran dağlarına kaçan Nuri Hemo, Aziz, Emoli gibi elebaşılarla aileleri ve taraftarlarının hükümete karşı zararsız tutumda oldukları da anlaşılmıştı. Harekat genellikle ve her yönüyle yumuşak bir şekilde gelişiyordu. Böyle olunca harekattan önce kararlaştırıldığı üzere Haziran başından itibaren hudut kıtaları yeni teşkilat ve konuşlarını almaya başlayacakları için Nusaybin ile Derbesiye arasındaki geçit ve yolları kapamaya memur edilmeleri mümkün olamayacaktı. Bu sebeple Ömergen bölgesine karşı düşünülen harekattan şimdilik vazgeçilerek bu işin vilayetçe idari bir şekilde halli, buna karşılık Derviran taraflarında arzu edilmeyen durumun düzeltilmesi için de kıtaların bir süre daha bulundukları yerlerde kalmaları uygun olacaktı. Bir yandan harekatın seyri üzerinde düşünülürken bir yandan da silah toplama işi devam etmekteydi. 3 Haziran'a kadar toplanan silah miktarı 281'e yükselmişti. 5 Haziran 1930'da durum şöyleydi. Derviran bölgesinden alınanlarla beraber toplanan silah miktarı 306 olmuştu. Bir süre önce dağlara firar edenler köylerine dönmeye başlamışlar, hatta bizzat Nuri Hemo da köyüne dönmüştü. Harekat bölgesinde Ömergan ve Derviran'da da tam bir sükunet hüküm sürmekteydi. Bu sebeple harekatı 9 Haziran 1930'da sona erdirerek birliklerin yerlerine dönmeye başlamaları, Mardin valisinin de işleriyle meşgul olmak üzere vilayete dönmesi uygun görülmüştü. Yalnız kıtalar yerlerine döndükten sonra bazı mevzi iş ve icraatla meşgul olmak üzere 8. Seyyar Jandarma Alayı'ndan bir bölüğün Raşidi, bir bölüğün Cozi köylerinde, alayın da kalan kısımları ile savurda kalmaları ve vilayetin talimatına göre harekat etmeleri gerekliydi. Harekatın bu suretle sona ermesi dolayısıyla 1. Genel Müfettiş İbrahim Talih Bey, Albay Salih, 7. Kolordu Komutanı ve Mardin Valisi ile harekata katılan nizamiye ve jandarma subayları ve erlerine teşekkürlerini bildirmişti. Bir yandan silah toplama işine tam bir sükunet içerisinde devam ediliyordu. 11 Haziran'da toplanan muhtelif cins silah miktarı 503'ü bulmuştu. Savur bölgesindeki başarılı harekatla asayiş meselesi halledilmiş olmuyordu. Yine doğu bölgesinde yer yer eşkıya faaliyetleri olmakta ve yenileri de beklenmekteydi. Bu itibarla bu tür asayişsizliğin önlenmesini lüzumlu gören 1. Genel Müfettişlik yeni tedbirler almak durumundaydı. Şöyle ki, Akit ve arkadaşlarının Eruh ilçesi dahilindeki şekavetlerini izale ve kendilerini tenkil ve imha maksadı ile 7. Kolordu ile mutabakata vararak Eruh ilçesinin Lodi bucağında bir nizamiye komutanı emrinde geçici olarak bir takip komutanlığı teşkil etmiş ve emrine yeteri kadar kuvvet tahsis edilen bu komutanlığı şimdilik Siirt valisi Lütfü Paşa'ya bağlanmış ve takip komutanlığına gerekli emir verilmişti. Ayrıca 9. ve 7. kolordular bölgelerinde devam ede gelen çete faaliyetlerinin mülki ve askeri makamların müştereken aldıkları tedbirlerle önlenmesine çalışılıyordu. Bu meyanda Kernuslu Halit, Seyit Han, Alican çeteleri takip ve tenkil edildiler. 14. bölüm. Zeylan ayaklanması ve bastırılması. 20 Haziran Eylül başı 1930. Zeylan ayaklanması. 9. kolordunun Ağrı harekatı hazırlıkları, 7. kolordunun doğuda mevziyi genel bir ayaklanmaya karşı hazırlıkları, Karaköse ve Van takip bölgeleri komutanlıklarının da eşkıya takibi faaliyetleri devam ettiği günlerde oldukça önemli şöyle bir olay cereyan ediyor. Kroki 31. 19-20 Haziran 1930'da hududu geçerek Çaldıran, Beyazıt telgraf hattını kesen Kör Hüseyin ve Emin Paşa oğulları komutasındaki birkaç yüz kişi kadar asinin, yüzden fazla kısmı Erciş'in 20 kilometre kuzeyindeki Zeylan Bucak merkezini ve jandarma karakolunu bastılar ve bölgede kendi aşiretlerine mensup halkı da kendilerine iltihak ettirmek suretiyle bir ayaklanma durumu yaratmış oldular. Bunun üzerine 5. Seyyar Jandarma Alay Komutanı Zeylan'daki az mevcutlu süvari bölüğünü takviye maksadı ile alayın Erciş'te bulunan bir piyade ve bir süvari bölüğünü Zeylan'a gönderdi. Ve kendisi de beraberinde bir miktar er ve ilçe kaymakamı da olduğu halde durumu yakından izlemek ve idare etmek üzere Zeylan'a hareket ettiler. Ancak bunlar yetişmeden asiler Zeylan Bucak merkezini ele geçirdiler ve bu durumdan haberdar olmayan alay komutanı ve beraberindekileri pusuya düşürerek kaymakamı dört yerinden yaraladılar. Kaymakamın Erciş'e nakledildiği öğrenildiyse de alay komutanı ve diğerlerinin akıbeti hakkında o gün için hiçbir haber alınamadı. Oysa eşkıya bu baskından sonra Erciş üzerine yürümüştü. Durumdan haberdar olan Erciş'teki 30 kadar er, halk ve memurlar depodaki 60 tüfeği de dağıtmak suretiyle belediye başkanı emrinde kasabanın savunmasına koştular. Eşkıya Erciş'i kuşatmış ve müsaademe başlamıştı. Halkın inatla direnmesi karşısında eşkıya kasabaya girmeye muvaffak olamadı. 5. Seyyar Jandarma Alayı'nın bu olayda o ana kadar zayiatı şöyleydi. 2 subay, 16 er şehit, 2 subay, 2 er yaralı, 150 er, 81 hayvan kaybolmuş, 2 ağır makineli tüfek, 11 hafif makineli tüfek, 144 piyade tüfeği asilerin eline geçmişti. Olay bu safhaya gelinceye kadar 1. Genel Müfettişlik ve Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı arasındaki muhaberatı kapsayan dosyaya 23 Haziran 1930 akşamı gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı'nca Genelkurmay Başkanlığı'na sunuldu. Asilerin Zeylan'ı bastıktan sonra Erciş'e taarruza devam etmesi üzerine 7. Kolordu 24 Haziran'da Van'dan Erciş'e göl yoluyla yardım edilmesini istemiş ve 17. Hudut Taburu'nun süvari bölüğü hariç Beyazıt Ağa Çaldıran Tabur merkezinde, Saray bölüğü karakollarının bölük merkezinde, Başkale'deki 5. Hudut Taburu'nun bölük merkezlerinde toplanmalarını, Bitlis'teki 18. Alay'dan bir taburun derhal Ahlat'a ileri sürülmesini, Osmaniye'den bir piyade taburunun kamyonlarla Garzan'a nakledilerek Garzan'daki piyade taburunun da alayına katılmasını emretti. Aynı gün 9. Kolordu da Zeylan olayından haberdar olmuş ve takip bölge bu komutanlığından bir süvari bölüğünü Diyadin'den Zeylan Deresi istikametinde, diğer bir süvari bölüğü de Estersuvar bölüğünü Kızıldize'den Gülizar Tepesi Erciş istikametinde göndermesini istemişti. 9. Kolordu aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği raporda, 5. Seyyar Jandarma Alayı'nın dağıldığını, ağır ve hafif silahların asilerin eline geçtiğini, halen Zeylan ve Erciş bölgesine asilerin hakim bulunduğunu ve halkın eşkıyayı teşcih ettiğine işaretle, Diyadin ve Kızıldize'den sevk edilen kıtaların durumdan haberdar edilerek tedbirli olmalarını ve rastladıkları asileri imha ve tenkil etmelerinin istendiğini bildirdi. Ve asiler hakkında da, Erciş civarında 80 ila 100, Zeylan bölgesinde 100, ağı gediğinde 60 kadar asi bulunduğunu ve Zeylan bölgesindeki Kalkan aşiretinin eşkıyaya katıldığını malumatını verdi. Kolordu ayrıca Erzurum'dan mürettep bir taburu Karaköse'ye, 9. Tümen'den mürettep bir kıtayı da Kağızman'a gönderdi. Bu arada asiler bulundukları yerlerde halkı devamlı surette ayaklanmaya teşvik etmekle beraber Bostankaya köyünü yağma etmişler ve Kanayın Dağı eteklerinde bekleme durumuna geçmişlerdi. Ayrıca Erciş Van ve Erciş Ahlat yollarını otomobil geçmesine engel olacak şekilde barikatlamışlardı. Cereyan eden olayları yakinen izleyen Genelkurmay Başkanlığı, 26 Haziran'da 9. ve 7. kol ordularla 1. Genel Müfettişliğe verdiği emirde özetle, "Son aylar Van Hudut Komutanlığı'nın Erciş bölgesindeki olaylarla yakından ilgilenemeyeceğini gösterdiği için hassasiyet kesbeden Muş bölgesiyle Erciş havalisindeki bütün kıtaların komutasını ele alacak bir komutanlığın Muş'ta bulundurulmasını ve bu maksat için Elazığ'da 17. Tümen Tugay Karargahı'nın bu bölgeye alınması suretiyle emir ve komutayı da üzerine almasını gerekli görmekte. Bir taburu Garzan'a nakledilen 62. Piyade Alayı'nın daha doğuya yanaştırılması ve eşkıyalık olaylarının Ahlat, Malazgirt, Karaköse hattının daha batısına sirayetine meydan verilmemesini ve muhtemel olayların müsebbipleri hakkında şiddetli bir tenkil ve tedip yapılması lüzumuna değinmekte. 9. kolorduca Karaköse ve Kağızman'a gönderilen mürettep kıtalardan başka, her iki kolordunun garnizonlarında kalan kıtalarında her an harekete geçecek surette hazır bulunmaları ve acemi erlerin eğitiminin de bu bakımdan çabuklaştırılması, keza mürettep kıtalar yeni mevkilerine geldikten sonra 1. Süvari Tümeni'nin de daima harekete hazır bir halde toplu bulundurulmasının uygun olduğunu belirtmiş bulunuyordu. Genelkurmay Başkanlığı aldığı raporlarda durumun daha da ciddiyet arz etmesi üzerine 26 Haziran 1930'da verdiği emirde bölgeyi 9. ve 7. kol ordular arasında şu şekilde bölmüştü. Van Gölü kuzeydoğusunda Bendi Mahi Deresi, Van Gölü, Ahlat Hınıs dahil hattın kuzeyi 9. kol orduya verilmiş ve bu bölgedeki harekatın idaresine 9. kol ordu komutanı memur edilmişti. 7. kolordunun halen bu bölgede bulunan kıtaları ile sonradan göndereceği kıtalar da bu kolordu emrine verilmiş ve ara hattının güney ve batısındaki bölgeye 7. kolordu memur edilmişti. Bu kolorduların görevleri ise 9. kolordu karargah ileri komuta kademesi ile derhal Karaköse'ye hareket ederek Ağrı'yı da göz önüne almak şartıyla yararlanabileceği bütün kuvvetleri ile önce Taşlıçay, Sofyan, Ahtiyar bölgesinde toplandıkları öğrenilen eşkıyayı ve bundan sonra Beyazıt Ağa, Muradiye, Erciş, Malazgirt ve Karaköse bölgesinde toplanacak kuvvetlerle de Zeylan ve Sarısu bölgelerindeki eşkıyayı imha edecek ve olayın Malazgirt Adil Cevaz hattının batısına sirayetini önleyecek. 7. kolordu ise Adil Cevaz Hınıs hattının güneyinde yeni bir vaka çıkmasına meydan vermeyecekti. Kendisine verilen bölge içerisinde ayaklanmayı tenkile görevli 9. kolordu komutanının cereyan eden olaylar hakkındaki kanısı ise Erciş olayının hükümet kuvvetlerinin son zamanlarda Ağrı bölgesindeki faaliyeti ve az çok başarısı sonucu sıkışık duruma giren Ağrı eşkıyasına yardım ve bunların yükünü hafifletmek maksadıyla tertip edilmiş bir hareket olduğu ihtimali üzerindeydi. Zira Kör Hüseyinoğlu kabilelerinin sakin olduğu Zeylan bölgesi böyle bir faaliyet için elverişliydi. Ancak civar aşiretlerin ve halkın Kör Hüseyinoğullarına bağlılığı, özellikle 5. Seyyar Jandarma Alayı'nın uğradığı esef verici dağılmadan ileri gelmekteydi. Bu alaya mensup kuvvetlerin baskına uğrayarak silahlarını eşkıyaya teslim etmeleri ve eşkıya ile mukavele akdederek subay ve erlerinin serbest bırakılmaları keyfiyeti gerçekte o kadar önemli olmayan bu meseleyi ciddi bir irtica ve ayaklanma başlangıcı şekline sokmuş oluyordu. Erciş bölgesine yerleşen süvari ve uçaklarla 7. kolordudan gönderilen piyade taburu durumu düzeltmemiş olsaydı ve hükümet kuvvetlerinde yeni çözülmeler devam etseydi bu zaafa şahit olacak bütün Kürt aşiretlerinin hükümet aleyhine baş kaldırmaları muhakkaktı. Ancak bu halk daima muvaffak olan tarafın yanında olduğuna göre hükümet kuvvetleri emin ellerde bulundukça ve seyyar jandarmalar gibi kendilerini baskına uğratmadıkça vaki bir Kürt ayaklanmasının gelişmesi ihtimali uzak demekti. Ağrı durumu halen bu bölgeye yeni kuvvetler angaje edilmesini gerektirmiyordu. Esasen Ağrı şakileri uçak taarruzu sonucunda Biçare ve Karnıyarık bölgesindeki mağaralara ve kereliklere sığınmışlardı. Ağrı durumu bu şekilde kaldıkça Karaköse ve Kağızman'da toplu bulunan kıtaların herhangi bir bölgeye sevkleri ve orada vazife görmeleri mümkün demekti. Ayrıca Erzurum'dan ağır topçu kıtaları ile kolordu bağlı birliklerinden mürettep ziyade kıtaları teşkil edilmiş ve bunlarla ihtiyaç halinde Erzurum civarında faaliyet gösterilmesi sağlanmıştı. Bundan başka gerek Erzincan bölgesi için bir ihtiyat olmak ve gerekse gereğinde Erzurum'a celp edilmek üzere Erzincan'daki piyade alayından her an harekete hazır mürettep bir piyade taburu teşkili de faydalı görülmekteydi. Bir yandan da 1. Genel Müfettişlik, cereyan eden olaylar dolayısıyla sorumlu olduğu bölgede meydana gelen olaylar dolayısıyla hassasiyet kesbeden yerleri, buralara yakın kuvvetler bulundurmak suretiyle kontrol altına almak lüzumunu duymuş ve bazı birliklerin bu bölgelere yaklaştırılmasını Genelkurmay Başkanlığı'na teklif etmişti. Genelkurmay'ın bu teklife karşı düşüncesi ise şöyleydi. Erciş olayı süratle bastırıldığı takdirde ayaklanmanın diğer bölgelere sirayetine meydan verilmemiş olacaktı. Ayrıca halen ayaklanma ihtimali olan bölgelerdeki kıtalarımızın mevcutları ve diğer şartlar Şeyh Said ayaklanmasındaki durumla kıyaslanmayacak derecedeydi. Elazığ'ın hassasiyet kesbeden Muş'a mesafesinin Osmaniye'den daha uzak bulunması ve Osmaniye'nin her an Diyarbakır ve Elazığ'dan takviye edilebilmesi, keza 62. alaydan daha önce bir taburun Garzan'a gönderilmiş bulunması ve birliklerin parçalanmayarak öteden beri emrinde bulunduğu komutanlık tarafından sevk ve idare edilmesi gibi sebepler 62. alayın Muş'a gönderilmesini gerektirmişti. Her ihtimale karşı 7. Kolordu kıtaları özellikle 14. süvari tümeni derhal hareket edebilecek şekilde hazır bulunmalıydı. Mevcut olaylardan başka olması muhtemel vakaları toplu kıtalarla ve olduğu anda bastırmak ve harekatı gelecekte bir kez daha tekrarlanmayacak şekilde kökünden halletmek ve olayları olduktan sonra değil daha önce haber alacak tedbirlerle çözmek kesinlikle önemliydi. Durumu bu şekilde düşünen Genelkurmay, harekat bölgesini pek yakında yeni bir kuvvetli bir uçak filosu ile daha takviye etmeyi dikkate almış ve son durum normalin üstüne çıkmış olduğu için de muhtemel bir ayaklanmayı daha ezici bir tarzda bastırmak ve yayılmasına meydan vermemek için gereken askeri tedbirleri düşünmüş ve kol ordulara bu yolda gereken direktifleri vermiş bulunmaktaydı. Öte yandan hükümet de durumu büyük bir ilgiyle takip ediyordu. İçişleri Bakanlığı 27 Haziran'da 1930'da 1. Genel Müfettişliğe yazdığı cevabi yazıda ayaklanma niteliğinin ve daha genişleme istidadının derecesinin henüz tamamıyla bilinmediğini, kol orduların ve hatta memleketteki diğer kuvvetlerin duruma göre ve zamanında müdahaleleri gerekebileceğini, bugün ayaklanmayı tenkil etme işinin önemli bir askeri hareket niteliğinde sayılması gerektiğinin hükümetçe de zorunlu görüldüğünü ve bu nedenle bütün 9. Kolordu kuvvetleri dikkate alınmak suretiyle her iki kolordu harekatının genelkurmayca bir elden sevk ve idare edilmesi hususunun tespit edildiğini, bu suretle genel müfettişlik görüşünün sağlanmış olacağını ve bu maksatla lüzum görülen kuvvetlerin sevk ve harekatı için genelkurmayca gereken emirlerin verilmiş olduğunu belirtmekteydi. Böylelikle harekatın sevk ve idaresini üzerine almış bulunan Genelkurmay Başkanlığı, durumun oldukça nezaket kesbetmesi üzerine 28 Haziran 1930'da verdiği emirde, Malazgirt ve Patnos bölgelerinin önem kesbettiğine, duruma 9. Kolordu'nun süratle müdahalesi gerektiğine ve harekata 1 Temmuz'da başlamanın şayanı arzu olduğuna işaret ederek Erzurum, Kars ve Sarıkamış'tan hareket eden kıtaların fenni vasıtalardan faydalanarak nakilleri için vilayetlere emir verilmesini 1. Genel Müfettişlik'ten istemiş, ayrıca 9. Kolordu karargahının hangi tarihle Karaköse'ye gelerek emir ve komutayı eline alacağını, tenkil harekatına hangi kıtalarla başlanacağını ve Kolordu harekat planına göre harekata ne zaman başlamanın uygun olacağını Kolordu komutanından sormuştu. Oysa 9. Kolordu kendisine verilen bölgenin emir ve komutasını 26 Haziran 1930 akşamından itibaren ele almış bulunuyordu. Ancak karargah ileri komuta kademesi 28 Haziran akşamı Karaköse'de bulunabilecekti. 27 Haziran 1930 günü 9. Kolordu bölgesinde durum şöyleydi. Zeylan bölgesindeki asiler 25 Haziran 1930 akşamı ikiye ayrılarak bir kısmı ayaklananların ailelerini kaçırmak üzere Seyit Resul komutasında Aksorik istikametine gitmiş, Kör Hüseyin ve Emin Paşaoğulları komutasındaki diğer kısım ise Ağıgediği Sarısu bölgesine geçmişlerdi. Asilerin hududu tecavüzlerine engel olmak için 17. Hudut taburundan Beyazıt Ağa'da toplanmış bulunan kısmın Aşigiran ve Gevri Şamyan yollarını kapayarak eşkıyayı tenkil etmesi tabur komutanına, Beyazıt Hudut taburunun da civardaki kısımları ile bu harekete yardım etmesi Beyazıt Takip Bölgesi Komutanlığı'na emredilmişti. 200 kadar avanesiyle Patmos güneyindeki tepeleri tutmakta olan Kör Hüseyin oğulları, 26 Haziran'da Dedeli'den Patmos'a gelen 5. Seyyar Jandarma Alayı'nın 2. bölüğüne teslim olmalarını teklif etmeleri üzerine Malazgirt'te 70 kadar piyadeden başka kuvvet bulunmadığı için bu baskı karşısında bölüğe evvelce vilayetten verilen talimat gereğince Patmos'un güney sırtlarını işgal ederek Tutak istikametinde çekilmesi emredilmişti. Oysa bu bölük, Dedeli Bucak Müdürü ve mahiyetindeki 27 jandarma, Patnos'ta savunmada kalmış ve bu kuvvete 27 Haziran 1930 saat 14 sıralarında Tutak'tan subay komutasında bir jandarma müfrezesiyle milislerden Mahmut Bey ve kardeşi İbrahim Ağa kuvvetleri de katılmışlardı. 27 Haziran günü ve gecesi Patnos civarında cereyan eden müsademeye eşkıyadan 6'sı öldürüldü. Alınan bilgilere göre Kör Hüseyin Paşaoğulları ve Seyit Resul İdaresi'ndeki asilerin gerçek miktarı 110 atlı olup bölgesindeki Zeylanlıların da katılması ile bu miktar çoğalmıştı. Bir yandan yer yer bu olaylar cereyan ederken, diğer yandan 9. Kolordu kendisine bağlanan bölgedeki tedip harekatını planlamış ve 28 Haziran 1930'da Genelkurmay Başkanlığı'na sunmuştu. Bu plana göre, bu harekata 9. Tümenden mürettep 2 piyade taburu ile 7. Alaydan mürettep 1 tabur, dağ obüs bataryası ile 2 kurup dağ bataryası ve yardımcı kıtalar ayrılmıştı. Bu harekat sırasında Ağrı bölgesi 17. Alaydan mürettep 1 tabur, Beyazıt Hudut taburu 3 dağ bataryası ile tutulacak, 41. Süvari Alayı mürettep Sahra bataryası ile takviye edilmek suretiyle Iğdır'da ihtiyat olarak bulundurulacaktı. Kızıldize'de Beyazıt ve Orkol bölgelerinde bulunan seyyar jandarma alayları toplu olarak bulunacak ve kudretleri derecesinde görev alacaklardı. Erciş bölgesi için 9. Kolordu'dan verilen kuvvetler ve bunların kullanılma tarzı ise şöyle düşünülmüştü. 9. Tümenden mürettep 2 tabur, 1 obüs bataryası, 1 kurup dağ bataryası, muhabere müfrezesi, 9. Tümen komutanı emrinde olarak Kağızman'dan Ahtalar Gediği üzerinden Diyadin'e celbedildikten sonra Diyadin, Tuci Yaylası, Kızılviran genel istikametinde ilerleyecekti. Bu kolun görevi, Zeylan bölgesindeki eşkıya grubunun doğuya doğru bir firar istikametini kapamak ve o sırada meydana çıkacak eşkıya gruplarının duruma göre gereken istikamette ve bölgelerde takibini devam ettirmekti. 7. Alay'ın mürettep taburu ile bir kurup dağ bataryası, Karaköse'den Seyit Han Muratbaşı Söğütlü Dağ Genel istikametinde hareketle ilk iş Zeylan bölgesi eşkıyadan temizleyecek, 11. Süvari Alayı ile bir kurup dağ bataryası ilkin kolordu ihtiyatı olarak Karaköse'de bulunacak, 7. Kolordu'dan 9. Kolordu emrine girecek kıtaların miktarı ve geliş zamanları açıkça belli olmadığı için bunların harekata katılması sonradan kararlaştırılacaktı. Gereken ikmal ve nakliyat hazırlıkları yapılmak suretiyle 9. Kolordu kıtaları ancak 6 Temmuz 1930 sabahından itibaren Diyadin ve Karaköse'den plana göre harekata başlayacak ve bu süre içerisinde 7. Kolordu kıtaları yetiştiği takdirde bunlar da plana uygun olarak harekete geçeceklerdi. Sonuç olarak bölgedeki son durum şöyleydi. Erciş bölgesi, Patmos bölgesindeki kıtalar ve müfrezeler muhtemel eşkıya baskınlarına karşı buraları savunma ile görevlendirilmiş ve bu müfrezelerin doğrudan doğruya kolordu emrinde sıkı irtibat halinde bulunmaları istenmişti. Esasen eşkıyanın genel durumu noksan hazırlık ve noksan kuvvetlerle işe başlamayı gerektirecek bir tehlike arz etmemekteydi. 9. Kolordu'nun bu harekat planına karşılık Genelkurmay Başkanlığı da yapılacak harekata dair görüşünü 29 Haziran 1930'da verdiği emirde şu suretle bildirmekteydi. 9. Kolordu'ca yapılacak tedip harekatı için 7. Kolordu'nun verdiği 2 piyade taburu ile 1 batarya Erciş-Ernis bölgesinde, 40. Süvari Alayı'ndan 2 süvari bölüğü Muradiye'de, 17. Hudut taburunun 2 piyade ve 1 makineli tüfek bölüğü Beyazıt Ağa'da harekete hazır, 1 piyade taburu da Bitlis'te Ahlat'a hareket etmek üzeredir. Mesele süratle halledilerek kuvvetlerin her ihtimale karşı emre hazır bulundurulması son derece önemlidir. Bu nedenle henüz oluşmayan şekavet ve ayaklanmanın derhal bastırılması lazımdır. Ağırlıkların otomobillerle ve boş hayvanların da süratle sevki suretiyle harekatın çabuklaştırılması gerekir. 9. Kolordu'nun harekat planını genellikle onamış bulunan Genelkurmay Başkanlığı, ayaklanmanın mahdut bir sahada kalması ve bu bölgedeki olayların süratle bastırılması için gereken tertibatın alınmış olmasına rağmen herhangi bir ihtimale karşı bu kuvvetlerin takviyesini de dikkate aldığı içindir ki, 29 Haziran 1930'da 6. ve 8. Kolordulara verdiği emirde, 7. Tümenden Maraş'taki piyade alayı ile 12. Tümenden Zaza'daki alayın bu alaylara iltihak ettirilmek üzere birer bataryanın harekete hazır bulundurulmalarını istemiş, ayrıca Van hududunun bir taburla daha takviyesini lüzumlu gördüğü için de Karaman'dan bir nizamiye taburunun 1 Temmuz'da demir yolu ile Mardin'e nakleni ve bu taburun Van hudut alayına bağlı olarak kullanılması suretiyle hududun daha güvenli tutulmasını emretmişti. Bundan başka 9. Kolordu'nun harekat planında, doğuya çekilmesi muhtemel eşkıyayı süratle önlemek üzere süvariye fevkalade ihtiyaç olacağını ve bu maksat için de Ağrı durumu el verdiği takdirde Iğrır'da toplanacak olan 41. Süvari Alayı'nın Diyadin müfrezesine katılmasına ve Iğdır'da bir seyyar jandarma alayı bulundurulmasına daha uygun olacağına işaret etmişti. Genelkurmay'ın tavsiyesi üzerine 9. Kolordu, harekat planında yaptığı değişikliği aynı gün 29 Haziran 1930 Genelkurmay'a arz etti. Yeni plana göre 41. Süvari Alayı'nın Iğdır'daki bölüğünden başka diğer 2 süvari ve 1 ağır makineli tüfek bölüğü 9. Tümen'e verilecek, halen 2 bölüğü 1 makineli tüfek takımı Erciş'te bulunan 14. Süvari Alayı'nın Beyazıt bölgesinde kalan diğer bir bölüğü ile 1 makineli tüfek takımı da İleride alayı ile birleştirilmek üzere bu gruba bağlanacaktı. 40. Süvari Alayı'nın Van'daki birlikleri de Muradiye'de toplattırılmaktaydı. Erciş'teki 3 süvari bölüğü Muradiye'deki 40. Süvari Alayı ile birleştirilerek bu yanda bir süvari kitlesi meydana getirilmiş olacaktı. 9. Tümen birlikleri cebri yürüyüşlerle 3 Temmuz 1930 akşamı Diyadin'e, 7. Alayın mürettep taburu ise aynı tarihte Karaköse'ye gelmiş olacaklardı. Müsait görüldüğü takdirde istirahat ettirilmesinden 4 Temmuz sabahı harekata başlanılması düşünülmekteydi. Alınan bütün tedbir ve tertiplere rağmen büyük çapta olmasa da yer yer eşkıyalık olayları devam etmekteydi. 29 Haziran 1930 saat 2.45 sıralarında 200 atlı 80 yaya olduğu tahmin edilen bir eşkıya grubu Sürbahan ve Norşin karakollarına baskın yapmışlar ve bu baskında biri ağır, 3 hafif olmak üzere 4 yaralı verilmiş, 25 er de kaybolmuş, 1 hafif makinalı, 2 sandık cephane, 2 hayvan ve 1 telefon cihazı asilerin eline geçmişti. Bu olaydan haberdar olan Genelkurmay Başkanlığı 1 Temmuz 1930'da verdiği emirde, Sürbahan ve Norşin baskınını ve sonucunu pek esef verici buldum. Bu durum, Kürtlerin askerlerimizi öldürmeyecekleri ve teslim olduklarında kendilerine silah atılmaması hakkındaki propagandalarının semere verdiğine bir delil teşkil edeceği gibi, cüz'i bir mukavemet karşısında kalacak diğer kıtalar için de pek feci sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle böyle adi birkaç eşkıya baskınına uğrayacak kıtaların son nefesine kadar silahını terk etmeyerek savunmaya devam etmesini ve en küçük bir ihtimali görülenlerin çok şiddetli ve cezri bir surette cezalandırılmalarını ve bu emrinin bütün kıtalara tahminini ister ve 9. Kolordu Komutanlığından bu kıtanın baskına uğramamak için neden tertibat almadığının ve her ne pahasına olursa olsun baskına uğrayan karakollara niçin yardım edilmediğinin, baskına uğrayan karakollar erlerinin kamilen mi yoksa kısmen mi kaybolduklarının ve müsebbiplerinin tahkiki ile isimlerinin bildirilmesini ve yapılacak takip harekatında bazı köylerin geçen ayaklanmada olduğu gibi kıtalarımızın yan ve gerilerindeki sırtları tutarak bağırıp çağırma ile ve ellerindeki birkaç silahı da ara sıra kullanarak şaşkınlığa ve müessif olaylara sebep olmamaları için kıtaların bu bakımdan da aydınlatılması ve yukarıda söylendiği üzere son nefese kadar eşkıya üzerine saldırmak fikrinin her Türk askeri için bir gaye olması hususunun sağlanmasını rica ederim demekteydi. Genelkurmay Başkanlığı 7. ve 9. Kolordulardan aldığı raporlara ve tekliflere dayanarak aynı gün 1 Temmuz 1930 harekata dair verdiği emirde Beyazıt Ağa Muradiye bölgesindeki eşkıya faaliyetinin Erciş bölgesindeki ayaklanmanın genişleyememesi dolayısıyla şimdilik Van bölgesinden ziyade Van Gölü kuzeyini hedef tutması ihtimaline işaretle, Beyazıt Ağa Muradiye havalisinde bulunan 40. Süvari Alayı ile 17. Hudut taburu kısımları ile gönderilecek 62. alayın 2. taburu, keza bir taburu Ahlat'a gelmiş bulunan takviyeli 18. piyade alayının 9. kolordu emrinde bulunmasını ve harekatın herhalde 4 Temmuz 1930'da başlamasını, bu arada Çaldıran bölgesindeki faaliyetin Van istikametinde gelişmesini dikkate alarak Van'ın behemehal 7. kolordu tarafından elde bulundurulmasını ve Bayburt'taki alay kısımlarının Erzurum'a yanaştırılmasını ve kolorduların başlayacak harekat için birbirleriyle sıkı bir irtibat kurarak karşılıklı yardımlarla bu işin başarıyla sona erdirilmesini istemekteydi. 31. ayrımın sonu, sayfa 461.